Maxim Gorki, 1. Kaset 1. Yüz, HİV Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Avcı. 1. Bölüm. Fabrikanın keskin bir çığlık gibi titreşen düdüğü her sabah işçi mahallesinin ağır dumanlı havasını parçaladığında asık suratlı, kasları daha dinlenmemiş insanlar ufacık kara evlerden çıkarak ürkütülmüş hamam böcekleri gibi hızlı adımlarla koşuşmaya başlar. Alacakaranlığın soğuğunda kaldırımsız sokaklardan pencerelerindeki sarı ışıkla çamurlu şoseyi aydınlatan fabrikanın sakin ve kayıtsız bekleyen yüksek taş duvarlarına doğru giderlerdi. Yürüdükçe ayaklarının altında çamurlar şakırdar, uykulu boğuk haykırışlar ve kötü küfürler havayı yırtardı. Ta ötede makinelerin boğuk gürültüsü, istinin yumurtusu duyulurdu. Asık suratlı kara bacalar, mahallenin üstüne kaldırılmış kalın sopalar gibi gökyüzüne yükselip bütün mahalleye egemen olurdu. Akşam olup da batan güneşin kızıl ışınları pencere camlarına tutuşturunca taş karınlı fabrika öğüttüğü insanları bir kusmuk gibi dışarı atar ve yüzleri isten kararmış işçiler aç insanlar gibi parlak dişleriyle yürüden sokaklara dolar ve ortalığa ekşi makine yağı kokuları yayarlardı. Ama sesler artık daha canlı, hatta neşeli çıkardı. Çünkü kölelik o gün için son bulmuştu. Evde akşam yemeği yiyip dinleneceklerdi. Fabrika onların bütün günlerini öldürüyor, makineler vücutlarına gerekli bütün kas gücünü dilim suyuna emiyor bitiriyordu. Günler arkada hiçbir iz bırakmadan yaşayışlarından siliniyordu. Her gün geçtikçe farkına varmadan mezara bir adım daha yaklaşıyorlardı. Bununla beraber onlar yine sevinçliydiler. Çünkü hiç olmazsa akşamları huzur ve rahatın tatlı kucağına, hiç olmazsa bir meyhanenin aşağılık tahtalarına kendilerini bırakabiliyorlardı. Dinlenmek güzel bir şeydi ve insan bir iş gününün daha son bulmasına seviniyordu. Bayram günleri sabahın önüne dek uyurlardı. Uyanınca evli ve ciddi adamlar en iyi giysilerini giyerek kilisedeki törene giderler, gençlerin din konusundaki duyarsızlığını çekiştirirlerdi. Kilise dönüşünde yemek yenir, sonra akşama kadar yatarlardı. Yıllardır biriken yorgunluk iştah bırakmazdı. Yemek yiyebilmek için çoğu içki içer ve gevşeyen midelerini alkolün yakıcı etkisiyle canlandırırlardı. Akşam olunca sokaklarda tembel tembel dolaşılırdı. Bir çift lastik çizmesi olanlar hava kuru olsa bile giyerlerdi. Şemsiyesi olan hava güneşli bile olsa şemsiyesini yanına alırdı. Sokakta rastlanılırsa durup fabrikadan, makinelerden konuşulur, ustabaşılar çekiştirilirdi. Düşünceler, konuşmalar ise hep çalışmalarıyla ilgili şeylerden dışarı çıkmazdı. Beceriksiz, yetersiz zekaları, yaşamın renksiz tek düzeliği içinde tek tük bir kıvılcım, zayıf bir ışık parlarsa o bile çoktu. Erkekler evlerine geldikleri zaman birer bahane bularak karılarıyla kavga eder, çok defa acımaksızın onları döverlerdi. Delikanlılar ya bir meyhanede sızar kalır ya da içlerinden birinin evinde küçük oyunlar düzenler, armonika çalar, kaba çirkin şarkılarla oynayarak, iğrenç açık saçık öyküler söyleyerek ve durmadan içerek zaman geçirirlerdi. Çalışmaktan bitkin düşen bu adamlar çok çabuk sarhoş olur, göğüslerin içinden çırpınan anlaşılmaz hastalıklı bir coşkunluk ile ve ufak bir nedenle yırtıcı hayvanlar gibi birbirinin üstüne saldırırlar, bazen bir takım kanlı kavgalar olur, kimileri sakatlanır, arada sırada ölenler de olurdu. İlişkilerde egemen olan bu düşmanlık duygusu bütün işçilerde vardı. Kaslarındaki yorgunluk gibi bu duygu da onlarda kökleşmişti. Onlar babalarından miras aldıkları bu ruh hastalığı ile doğarlar, bu hastalık bir kara gölge gibi yanlarından ayrılmayarak onlarla beraber ta mezara dek gider, gereksiz bir vahşetle onları en çirkin davranışlara sürüklerdi. Bayram günleri delikanlılar geç vakit eve döndüklerinde giysileri parçalanmış, üstleri başları çamura, toprağa batmış, yüzleri gözleri berelenmiş olurdu. Herkes arkadaşlarıyla ettiği kavgada ne kadar dayak attığını anlatmakla övünür, kimisi yediği dayaklardan kudurarak öfkesinden ağlardı. Hepsi acınacak derecede sarhoş, irinilecek kadar mutsuzdu. Kimi zaman bu gençler sokak ortasında ya da bir meyhanede bir ölü gibi sızarlar, o vakit babaları anaları gelip bunları alır, vodkanın hem coşturup hem hayvanlığı giderdiği bu zavallıları döverek, söverek eve götürürler, çekinerek yataklarına yatırırlar, Sonra sabah olup da fabrikanın düdüğü havaya ilk çığlığı fırlatınca uyanırlardı. Babalar çocuklarını böyle dövüp sövmekle birlikte onların kavgaları, sarhoşlukları onlara olağan gelirdi. Çünkü onlar da gençliklerinde içmişler, dövüşmüşlerdi. Onları da babaları böyle eğitmişti. Yaşam böyleydi. Çamurlu bir su gibi ağır ve düzgün bir akıntı ile bilinen yoldan geçip gidiyordu. Kimi zaman mahalleye yabancı kişiler gelirdi. Bunlar yabancı oldukları için ilkin dikkat çekerlerdi. Ne var ki vakit geçtikçe alışılır ve sonra göze çarpmaz olurlardı. Bu yabancılar anlatırlardı. Her yerde işçilerin yaşayışı buradaki gibiydi. O halde oturup da yine bu yaşayıştan söz etmek neye yarardı? Kimi zaman bu yabancılardan biri o zamana dek mahallenin bilmediği yeni yeni bir takım şeyler anlatırdı. Bunu kimse tartışmazdı. İnanmak isteyen bir kulakla dinlenen bu garip sözler kimisinde körü körüne bir öfke, kimisinde korkuya benzer bir duygu uyandırır, bir takımı da belirsiz bir umut ile kafaları bulanarak bu heyecanı def etmek için eskisinden daha çok içerdi. Kimi yabancı haddini aşarak olağanüstülükler gösterecek olursa herkes buna karşı kor, herkes bu yaşayışlarının korkunç ve sakin akışını bu yabancının davranışlarının bozacağı korkusu ve içgüdüsüyle ona karşı tiksinti duyardı. Yaşayışlarını baskı altında görmeye alışmış olan bu adamlar her yeni değişikliğin boyunlarına geçen boyunduruğu bir kat daha ağırlaştıracağına inanırlardı. Yenilikten söz edenlerden herkes çekinir, sessizce uzaklaşırlardı. O zaman o yabancılar ya nereye gittiklerini bilmeyerek kaçar ya da fabrikada kalacak olurlarsa hep birbirine benzeyen bu işçi sınıfına karışmayarak ayrı yaşarlardı. Çilingir Mihail Vlasov'un yaşantısı da böyleydi. Üzgün haliyle kalın kirpikler altında ufak gözlerinin ikircikli ve kötü bakışlarıyla fabrikanın en iyi çilingiri, mahallenin en yiğit adamıydı. Ne var ki büyüklerine karşı her zaman kabalık ederdi. Birçok defalar onu dövmek istemişlerdi ve başaramamışlardı. O böyle bir saldırıyı sezer sezmez hemen eline bir taş, bir demir parçası alır ve bacaklarını ayırarak sağlamca düşmanını beklerdi. Gözlerinin kenarında boynuna dek bütün yüzünü örten kıllarla, tüylü elleriyle herkese korku salmıştı. Onun en çok sivri bir demir gibi kaybedilen keskin ve işleyici bakışlarından korkulurdu. Bu bakışa rastlayanlar kendilerini korku bilmez, vahşi, acımasız, saldırıya hazır bir gücün karşısında sanırlardı. Boğuk bir sesle "defolun leşler" derdi. Gözleri bir ok gibi acı alayla parlardı. Biraz sonra başını havaya kaldırarak kızdırıcı bir davranışla düşmanlarını izler ve ara sıra "hadi bakalım kim ölmek istiyor" derdi. Elbette kimse istemezdi. Az konuşurdu. En çok kullandığı, en beğendiği söz "leş" sözcüğüydü. Fabrikada amirlerini, polis memurlarını bu sıfatla niteler, karısına seslenirken de bu sözcüğü kullanırdı. "Görmüyor musunuz? Leş, pantolonum yırtılmış." Oğlu Pavel 14 yaşına geldikten sonra bir gün Vlasov onun saçlarından yakalamak istediyse de çocuk eline kocaman bir çekiç alarak sert bir sesle "çek elini" dedi. Vlasov bir fidanın üzerine inen ağır bir gölge gibi ve düzgün vücudu ile karşısına dikilen delikanlının üstüne doğru ilerleyerek "ne dedin?" dedi. Pavel yanıt verdi. "Yeter artık. Bundan sonra kendine dokundurtmam." İri kara gözleri gittikçe büyüyor, bir eliyle de çekici sallıyordu. Vlasov tüylü ellerini arkasına götürürken oğluna baktı, alaylı alaylı gülerek "peki" dedi ve derin ve soğuk aldıktan sonra ekledi. "Ah leş." O sırada karısını gördü. "Bak sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra ne kendin için ne Pavel için benden bir şey istemeyeceksin. Bütün kazandığın içkiye mi vereceksin?" Yumruğuyla masaya vurarak bağırdı. "O senin bileceğin bir iş değil leş. Kendime bir metres tutacağım." O metres tutmadı ama o dakikadan sonra da ölünceye dek hemen hemen 2 yıl oğlunun ne yüzüne baktı ne de bir kez olsun ona bir çift söz söyledi. Vlasov'un kendisi gibi tüylü büyük bir köpeği vardı. Köpek her sabah onunla fabrikanın kapısına dek gelir, akşamları kapının önünde onu beklerdi. Bayram günleri Vlasov meyhaneye giderdi. Yolda hiç konuşmadan sanki bir şey arıyormuş gibi rast geldiği adamları bakışlarıyla tırmalayarak yürürdü. Köpek iri tüylü kuyruğu yerde bütün gün sahibinin arkasından ayrılmazdı. Akşam eve dönüp yanına oturunca köpeğe de kendi tabağından yiyecek yedirirdi. Köpeğini hiç dövmezdi, hiç azarlamazdı, okşamazdı da. Yemekten sonra karısı sofranın örtüsünü zamanında kaldırmasa tabakları yere savurur, önüne bir vodka şişesi alır, arkasını duvara dayayarak ağzı açık, gözleri kapalı, boğuk bir sesle acı bir şarkı tuttururdu. Uyumsuz ezgiler dudaklarında çarpıştıkça ekmek kırıntıları sakallarına dökülür, o kalın parmaklarıyla hem sakalının kıllarını düzeltir hem şarkı söylerdi. Şarkının sözleri anlaşılmaz, sıkıcı ezgisi tıpkı kışın uyuyan kurtların sesini andırırdı. O şişedeki vodka bitinceye kadar içer, en sonunda kanepenin üstüne uzanarak ya da başını masaya dayayarak ta fabrikanın düdüğü çalıncaya kadar uyurdu. Köpek de yanı başında yatardı. Vlasov kasığı yarılarak uzun bir can çekişme dönemi geçirdikten sonra öldü. 5 gün ağrılar içinde kapkara kesilmiş, gözleri kapalı, dişlerini gıcırdatarak aralıksız çırpınmıştı. Arada bir karısına "Bana biraz arsenik ver, beni zehirle artık" diyordu. Zavallı kadın doktor getirdi. Doktor lapa sağlık verdi. Kesin olarak ameliyat gerektiğini, hastanın hemen o gün hastaneye yatırılmasını söyledi. Vlasov reddetti. "Haydi defol oradan leş herif. Ben burada yalnız başıma ölebilirim. Kimseye gereksinimim yok." Doktor gittikten sonra karısı ağlayarak yalvardı. Ameliyata razı etmeye çalıştı. O yumruğuyla zavallıyı korkutarak "Uğraşma karı" diyordu. "İyi olur kalkarsan belanı bulursun." Ve sonra bir sabah fabrikanın düdüğü işçileri çağırırken Vlasov öldü. Onu tabutuna yatırdılar. Kaşları çatık, ağzı açıktı. Karısı, oğlu, köpeği, fabrikadan kovulmuş hırsız takımından yaşlı bir adam, Danila Vesovkoviç, mahallenin sefil adamlarından birkaçı bu ölüyü mezarına götürdüler. Karısı biraz ağladı. Pavel'in gözleri kupkuruydu. Yolda cenazeye rast gelenler duvara kalp çıkarırken bir yandan da "Kuşkusuz Pelagi kocasının olduğuna çok sevinmiştir" diyorlardı. Öteden biri düzeltti. "O ölmedi, çatladı." Tabut mezara indirildikten sonra herkes döndü ama köpek dönmedi. Taze toprağın üzerine uzanarak uzun uzun kokladı. Birkaç gün sonra kimin eliyle bilinmez zavallı hayvanı orada öldürülmüş buldular. Babasının ölümünden 15 gün sonra bir pazar günüydü. Pavel eve sarhoş geldi. Sallanarak odadan içeri girdi. Babasının yaptığı gibi yumruğunu masaya vurarak bağırdı. "Yemek." Pelagi oğluna yaklaştı, yanına oturdu, onu kucaklayarak başını göğsüne çekti. O koluyla anasını omuzlarından iterek "Hadi çabuk anne" dedi. Kadın üzgün ve okşayıcı bir sesle "Ah yaramaz" dedi. Pavel ağırlaşan dilini güçlükle oynatarak mırıldandı. "Ben de tütün içeceğim, babamın piposunu ver bana." İlk kez sarhoş olmuştu. İspirto vücuduna dokunmuşsa da vicdanını söndürememişti. Kendi kendine söyleniyordu. "Ben sarhoş ha, acaba sarhoş muyum?" Annesinin okşayışları onu sıkıyor, üzgün anne bakışları onu kederlendiriyor, ağlamak istiyordu. Bu arzuyu yenmek için kendini öldüğünden daha çok sarhoş göstermeye çalışıyordu. Annesi oğlunun terler içinde kalmış, karışmış saçlarını okşayarak yumuşak ve durgun bir sesle "Böyle yapmamalıydın oğlum" dedi. Bulantılar başlamıştı. Kusmalardan sonra annesi onu yatağına yatırdı. Sararmış alnına ıslak bir havlu koydu. Pavel biraz kendine gelmişti. Başının üstünde, ayaklarının altında her şey dönüyor, göz kapakları ağırlaşıyordu. Ağzında acı, iğrenç bir tat vardı. Annesinin yüzüne bakıyor, düşüncelerin arkası gelmiyordu. "Daha benim içecek zamanım değil. Başkaları içiyor da hasta oluyor. Benim midem bulandı" diyordu. Annesinin tatlı sesi sanki uzaktan geliyormuş gibi kulaklarına çarpıyordu. "Sen benim içecek olursan beni nasıl besleyeceksin?" Çocuk gözlerini kapayarak yanıt verdi. "Herkes içiyor." Pelagi derin bir hışkırıkla içini çekti. Çocuğun hakkı vardı. Erkeklerin meyhaneden başka öğrencileri olmadığını o da biliyordu. Bununla birlikte yine yanıt verdi. "Senin içmene ne gerek var? Baban senin için de içti. Ondan çok sıkıntı çektim, çok eziyet gördüm. Bari sen annene acı." Uzun boyluydu, beli biraz kamburlaşmıştı. Aralıksız bir çalışma, kötü bir beslenme ile kırılıp dökülmüş güçsüz bir vücut, sanki yolunun üstünde bir şeye çarpmaktan korkuyormuş gibi her zaman bir eğilişle gürültüsüz yürürdü. Ak ve geniş yüzünde derin çizgiler, hafif şişkinlikler vardı. Mahallenin bütün kadınları gibi onun da kara gözleri bir üzüntü ve korku ile parlıyordu. Alnının üstündeki derin bir yara izi sağ kaşını biraz kaldırmış olduğu için sağ kulağı da sol kulağından yüksek görünüyordu. Bunlar yüzüne korkunç bir görünüş veriyordu. Kara ve sık saçların arasındaki demet demet ağarmış teller korkunç darbelerin işaretiydi. Bütün varlığında bir yumuşaklık, bir acı, bir kendini bırakmışlık vardı. Şimdi yanaklarından aşağıya ağır ağır yaşlar süzülüyordu. Pavel alçak bir sesle yalvarmaya başladı. Dur anne, ağlama, bana biraz su ver. Peki oğlum, su da getireyim buzda. Gitti. Suyu getirdiğinde çocuk uyumuştu. Zavallı kadın soluğunu tutarak bir dakika kımıldamadan durdu. Su kadının elinde titriyordu. İçindeki buz parçaları da tıngırdıyordu. Sonra suyu masanın üstüne koydu. O arada duvarda asılı duran kutsal resimlerin önüne diz çökerek sessizce durmaya başladı. Pencerenin camları sokaktan taşan sarhoş ve karanlık yaşayışın gürültülü dalgaları altında sarsılıyordu. Bir armonika bu karanlık güz gecesinin nemli havası içinde gıcırdıyor, sokaktan geçen biri haykıra haykıra şarkı söylüyor, ara sıra hem öfkeli hem telaşlı kadın sesleriyle birlikte çirkin, küfürlü sözler işitiliyordu. Vlasovların ufacık evinde yaşayış yine eskisi gibi sürüyordu. Ne var ki şimdi eskisinden daha durgun ve rahat geçiyordu. Zaten mahallenin genel yaşayıştan farkı buydu. Ev büyük caddenin ucunda keskin bir inişle bir bataklığa ulaşan yokuşun üstüne oturtulmuştu. Mutfak evin üçte birini kaplıyordu. Tavana dek çıkmayan ince bir bölme ile mutfaktan ayrılmış ufak bir odada Pavel'in annesi yatardı. Bundan başka dörtgen biçiminde iki pencereli bir oda daha vardı. Odanın bir köşesinde Pavel'in karyolası, öteki köşeye iki iskemleyle bir masa yerleştirilmişti. Birkaç sandalye, ailenin çamaşırlarını koyduğu bir konsol, bir ufak ayna, bir aile sandığı, bir saat, aziz resimlerinden bir iki tablo odanın bütün eşyasını oluşturuyordu. Pavel de arkadaşları gibi yaşamaya uğraşıyor, bir delikanlıya yakışan neyse onu yapıyordu. Bir armonika, bir kolalı gömlek, açık renkli bir boyun bağı, bir çift lastik, bir baston aldı. Görünüşte kendi yanındaki gençlere benziyordu. Gece eğlencelerine gidiyor, kadril, polka gibi oyunlar öğreniyor, pazar akşamları eve sarhoş geliyordu. Ne var ki ertesi sabah uyanınca başında bir ağrı duyuyor, vücudu sıtmalar içinde eziliyor, yorgun yüzü sapsarı kesiliyordu. Bir sabah annesi sordu, "Nasıl, dün akşam eğlendiniz mi bakayım?" Pavel üzgün üzgün gücenik bir yüzle cevap verdi. Hayır, çok canım sıkıldı. Anlamıyordum ki, arkadaşlarım makine gibi şeyler. Balık tutmaya gitsem ya da bir tüfek alsam daha iyi olacak. Fabrikada istekle çalışıyordu. Hiç ceza almamış, bir gün bile işinden geri kalmamıştı. Sessiz bir delikanlıydı. Annesininkilere benzeyen iri mavi gözlerinde yaşamaktan hoşnut olmadığını gösteren bir hal vardı. Ne tüfek satın aldı ne de balığa gitti. Ne var ki arkadaşlarının tuttuğu yolu da bıraktı. Eğlencelere katılmayı seyrekleştirdi. Pazarları yine dışarı çıkıyordu ama akşam olunca eve üzgün dönüyordu. Annesi hiç ses çıkarmayarak onun bu halini inceliyordu. Bu esmer yüzün gittikçe zayıfladığını, bu bakışlara bir ağır başlılık geldiğini, bu dudakların garip bir çizgiyle sertleştiğini görüyordu. Sanki içinden bir hastalık, gizli bir öfke onu tedirgin ediyordu. Önce arkadaşları ziyaretine gelirlerdi, nedense sonraları kendisini hiç evde bulmadıkları için gelmez oldular. Annesi oğlunun fabrikada başka delikanlılar gibi davranmadığını görerek seviniyordu. Ancak bu tek düzü yaşayışın karanlık selinden inatçı bir direnişle uzaklaştığını görünce bütün kalbini gizli bir kaygı kaplamaya başladı. Pavel ona kitap getiriyordu, gizli gizli okuyor, sonra da saklıyordu. Kimi zaman da bunlardan birkaç pasajı bir kağıda yazar, kağıdı da saklardı. Bir gün annesi sordu, "Pavel yavrum iyi misin?" Çocuk yanıt verdi, "İyiyim, iyiyim." "Pek zayıfsın da onun için sordum." Pavel yanıt vermedi, sustu. Oldun olası az konuşurlar, az görüşürlerdi. Sabahları delikanlı sessiz sessiz çayını içerek işine gider, öğle zamanı yemeğe gelirdi. Sofra başında önemsiz birkaç söz edildikten sonra yine birbirlerinden ayrılırlardı. Akşam olunca eve gelir, yüzünü gözünü yıkar, yemeğini yer, kitapları okumaya koyulurdu. Pazarları sabahleyin evden pek erken çıkar, akşam pek geç dönerdi. Annesi oğlunun kente indiğini, tiyatroya gittiğini biliyordu. Ne var ki kentten onu görmek için kimse gelmiyordu. Ona öyle geliyordu ki Pavel gitgide kendisiyle görüşmeyi azaltıyordu. O eski kara ve çirkin sözlere karşılık şimdi anlamlarını anlamadığı yeni bir takım sözcükler kullanıyordu. Pavel vücudunu ve elbiselerini temiz tutmaya daha çok dikkat etmeye başlamıştı. Davranışlarına daha çok incelik gelmiş, görünüşü sade ve daha yumuşak olmuştu. Annesi bu değişimden kaygılanıyordu. Annesine karşı davranışı da büsbütün başkalaşmıştı. Kimi zaman odasını kendisi süpürüyor, pazarları kavlasını kendi düzeltiyordu. Her işini sessiz sedasız gösterişsizce yapıyor, annesinin işini azaltmaya çalışıyordu. Mahallede böyle yapan delikanlı yoktu. Bir gün eve bir tablo getirerek duvara astı. Tabloda üç adamın resmi vardı. Bunların yüz çizgilerinden yürekli, ünlü insanlar olduğu anlaşılıyordu. Bu resim Mesih'in dirildikten sonra Emmaus'a gidişini gösteriyor dedi. Tablo kadının hoşuna gitmişti. Dalgın dalgın sordu. Mesih'e böyle tapıyorsun da neden kiliseye gitmiyorsun? Tablolar birbiri ardınca duvarları doldurmaya, arkadaşlarından bir doğramacının yaptığı bir sıra rafın üstündeki kitaplar çoğalmaya başladı. Gitgide o da hoş bir görünüş alıyordu. Delikanlı çoğu zaman annesine siz diye sesleniyor, onunla konuştuğu zaman hep anne sözcüğünü kullanıyordu. Kimi sabahları evden çıkarken anne diyordu, rica ederim merak etme, bu akşam biraz geç geleceğim. O bu sözlerde bir tokluk, bir ağırbaşlılık buluyordu. Bununla birlikte zavallı kadının kaygısı günden güne artmaktaydı. Özellikle oğlu oturup açıklama yapmadığı için o bir olayın doğuşundan önce duyulan bir duygu kalbini gittikçe sıkıştırıyordu. Kimi zaman kendi kendine düşünüyor, başkaları adam gibi yaşayıp duruyorlar, o bir papaz gibi zaman geçiriyor, üstüne gereğinden çok ağır başlılık geldi, yaşı ile hiç uygun değil. Sonra düşüncesini biraz ileri götürüyor, acaba biriyle mi sevişiyor derdi. Ancak bu nasıl olabilirdi? Kızların bir delikanlıyı sevmesi için mutlak parası olmalıydı. Oysa o fabrikadan kazandığını hep kendisine veriyordu. Böyle haftalarca, aylarca süren düşünceler, gittikçe büyüyen karışık üzüntüler içinde 2 yıla yakın bir zaman geçti. Bir akşam yemekten sonra Pavel pencerenin perdelerini indirerek bir köşeye çekildi. Başucunda duvara asılı bir lamba asarak okumaya başladı. Annesi mutfaktaki işini bitirmişti. Oğlunun yanına geldi. Çocuk başını kaldırarak annesinin yüzüne baktı. Bir şey yok oğlum, seni görmeye geldim. Üzüntü içinde kirpiklerini açıp kapayarak uzaklaştı. Bir zaman mutfakta hareketsiz durduktan sonra ellerini yıkayıp yine oğlunun odasına döndü. Yüzü dalgın ve düşünceliydi. Alçak bir sesle sordu. Okuduğum şeyin ne olduğunu anlamak istiyordum da. Pavel kitabı bıraktı. Otur anne. Oğlunun yanına oturdu. Çok önemli bir şey bekliyormuş gibi dikkat kesildi. Pavel annesinin yüzüne bakmayarak sert bir tonla ama usulca konuşmaya başladı. Yasak kitapları okuyorum. Bu kitapları okumayı yasaklıyorlar çünkü bunlar yaşayışımızda halkın yaşayışındaki gerçekleri yazıyor. Bu kitaplar gizli basılır. Bunları bende bulacak olsalar hapsederler. Gerçeği bilmek istediğim için hapse gönderirler. Anladın mı anne? Zavallı kadın güçlükle soluyordu. Ürkmüş bakışlarla oğluna baktı. Onun halinde bir değişiklik, bir yabancı buluyordu. Sesi daha kalın, daha yüksekti. Ne var ki daha uyumluydu. İnce parmaklarıyla ipek gibi bıyıklarını okşuyor, kirpiklerinin altından garip bir bakışla annesini süzüyordu. Kadının yüreğine korku düşmüştü. Oğlu için korkuyordu. Neden okuyorsun Pavel? Çocuk başını kaldırdı. Annesini baştan aşağı süzdükten sonra rahat bir davranışla ''Ben mi?'' dedi doğruyu öğrenmek için. Alçak bir sesle söylüyordu. Ancak sesinde bir güven, gözlerinde bir parlaklık, bir iç aydınlığı ve direnişi vardı. Pegale anladı ki oğlunun kalbinde hem gizli hem de korkunç bir şey artık çıkmamak üzere yer etmişti. Kendisi şimdilik yaşayışı boyunca gördüklerini sakınılmaz bir zorunluluk olarak görmüş, her şeyi düşünmeksizin boyun eğmeye alışmıştı. Şimdi acılar içinde sıkışan kalbinde hiç umut ve avunma sözcüğü bulmayarak için için ağlamaya başladı. Pavel okşayıcı bir sesle ''Anne ağlama'' dedi. ''Düşün bir kez, şu bizim sürdürdüğümüz yaşayış yaşayış mı? Örneğin sen 40 yaşındasın, acaba bir gün insanca yaşadın mı? Babam seni döver duruyordu. Ben şimdi anlamaya başladım. Zavallı adam o yıllardan beri yüreğinde çöken üzüntüleri üzerinden atmak için dövüyormuş meğer. Ona sorarsan niçin böyle dövdüğünü kendisi de bilmezdi. 30 yıl çalıştı işte. İşe girdiği zaman fabrika 2 yapıdan ibaretti. Bugün 7 yapılı bir fabrika oldu. Fabrikalar böyle çoğalır ilerler. İnsanlar da çalışarak, çabalayarak geberir giderler. Pelage bu sözleri korku ve istekle dinliyordu. Delikanlının güzel sözleri şimdi ateşliydi. Göğsünü masaya dayamış, yüzünü annesinin yüzüne değercesine yaklaştırmış, söylüyor, ona gerçeği, yaşamın gerçeklerini nasıl anladığı ise öyle anlatıyordu. Gençliğin temiz yürekliliğiyle söylediklerinin önemine inanmış, öğrendiği şeylerden kendisine bir övünç payı çıkarmış bir öğrenci coşkunluğu ile söylüyor, hep bildiğini sandığı doğruları hem kendisini denemek hem annesini kandırmak için durmadan yeniliyordu. Kimi zaman düşüncesini anlatacak sözleri bulamayınca duruyor, annesinin bir gözyaşı ve korku perdesi arkasında saklanan ikircikli, sevimli bakışlarıyla parlayan yüzüne bakıyordu. Bir an oldu ki kalbinde bu kadına karşı acımak duygusu uyandı ve o zaman ondan söz etmeyi gerekli görerek ''Bakayım'' dedi, ''Sen yaşamaktan ne tat aldın? Geçen ömründe ne iyilik görebildin? Söyle.'' Pelagi üzgün başını salladı. O zamana dek bilmediği yeni bir duygu, zavallı üzgün yüreğini hem acı hem tatlı bir etkinin karşıt okşayışıyla okşuyordu. İlk kez böyle kendisinden, kendi yaşayışından söz ediliyor, ne zamandan beri kafasının derinliklerinde uyuyan gizli düşünceler şimdi yavaş yavaş uyanıyor, uzakta kalmış bir gençliğin anıları ve düşünceleri, belirsiz bir hoşnutluğun sönmüş, solmuş duyguları ağır ağır canlanıyordu. Yaşayışından, kız arkadaşlarından, özetle her şeyden uzun uzadıya söz etti. Ancak bütün kadınlar gibi o da yakınmaktan başka bir şey bilmiyordu. Zaten yaşamın niçin bu denli sert, bu denli üzücü olduğunu ona açıklayacak tek bir kimse yoktu. Oysa işte şimdi oğlu karşısında oturmuş, gözleriyle, sözleriyle ona kendisinden söz ediyor, onun kalbini büyülüyor, gönlünü sevinç ve övünç duyuyordu. Onun yaşamını yine kendi oğlu anlayabilmişti. Çektiklerini, acıların gerçeklerini ona oğlu anlatıyor, onun haline acıyordu. O bunu biliyordu. Ancak oğlunun söylediklerinin salt kendine özgü olmadığını anlamıyorsa da şurasını biliyordu ki çocuk kadının yaşayışına özgü ne söylüyorsa gerçek acı birer gerçekti. Bu güvenli göğsünde duygular tufanın alışmadığı sıcak okşayışını duyuyordu. Oğlunun sözünü keserek sordu. Şimdi ne yapmak istiyorsun? İlk önce kendim öğrenmek, sonra başkalarına öğretmek. Yaşamın niçin bu denli zalim olduğunu öğrenmeli, bilmeli, anlamalıyız. Oğlunun o ağır başlılığı, hiç azalmayan mavi gözlerinde de bir acıma pırıltısı görmek, zavallı kadının kalbini tatlı duygularla dolduruyordu. Yanaklarının derin çizgilerinde gözyaşları titrerken dudaklarında bir gülümseyiş belirdi. Kalbi iki karşı duygunun etkisi altında bulunuyordu. Bir yanda insanların mutluluğunu isteyen, yaşamın acılarına dayanarak bütün insanlara acıyan bir evladı olmak öncü vardı. Bir yandan da henüz genç olduğunu, dilinin arkadaşlarının diline benzemediğini, kendisini ve kendisi gibi insanların günlük geçimleriyle tek başlarına savaşmaya çıktıklarını düşünüyordu. Bunun ucuna gelmişti. Az kalsın, yavrum sen tek başına ne yapabilirsin? Seni ezerler, mahvolursun sonra diyecekti. Ne var ki şimdi karşısında böyle zeki, böyle değişmiş, bir parça yabancı bir halde çıkıveren bir delikanlı için kalbinden yükselen övgü haykırışının kesilmesinden korkuyordu. Pavel annesinin dudaklarında beliren gülümseyişi, kendini ne kadar dikkatle dinlediğini, gözlerinde parlayan sevgi ateşini görüyordu. Bir zaman oldu ki açıkladığı gerçeği annesine anlatabildiğini sandı. O zaman anlatım gücünün verdiği gençlik ızınmasıyla gerçeğe karşı beslediği güvenle inanış birdenbire taştı. Coşkunluk içinde hem gülerek hem kaşlarını çatarak söylüyor, kimi zaman sesinde öfke ve kızgınlık çınlıyor ve Pelage bu sert seslenişleri duydukça korkular içinde başını sallayarak alçak sesle soruyordu. Sanki bu iyi bir şey mi? Pavel yüksek ve güvenli bir sesle yanıt verdi, evet. O şimdi annesine halkın mutluluğunu isteyen, çevresine gerçeği yayan ve bu uğurda vahşi hayvanlar gibi sıkıştırılan insanlardan, yaşam düşmanlarının cezaevlerine, sürgünlere gönderdiği zavallılardan söz ediyordu. Coşkunluk içinde bağırdı. Ben bu insanların birçoğunu gördüm. Onlar yeryüzündeki insanların en iyileridir. Bu insanlar zavallı kadının kalbinde bir korku uyandırıyordu. Oğluna bir daha sormak istedi. Sanki bu iyi bir şey mi? Ancak karar verip söyleyemedi. Oğluna böyle tehlikeli düşünme ve konuşma biçimi öğreten o tanımadığı insanların övgülerini dinliyordu. Neredeyse sabah olacak, artık yat uyu. Yarın erken kalkıp işe gideceksin. Pavel yatacağım dedi ve annesine eğilerek sordu. Dediğimi anladın mı? Evet. Gözlerinden yine yaş akmaya başlamıştı. Hıçkırarak ekledi. Korkuyorum, mahvolacaksın. Delikanlı ayağa kalktı. Oda içinde aşağı yukarı dönüşüyordu. Şimdi artık ne yaptığımı, her şeyi söyledim. Rica ederim anne, beni seversen bırak. Ah yavrum, keşke bana hiçbir şey söylemeseydin. Pavel annesinin ellerini avuçlarının içine alarak sıktı. Genç bir ruhun bütün hareketleri ile söylediği bu anne sözü, bu hiç görmediği el sıkma kadını duygulandırmıştı. Kırık üzgün bir sesle yanıt verdi. Sana hiç karşı gelmek istemem oğul, yalnız dikkat et. Oğlunu neden ürkütmek istediğini o da bilmiyordu. Üzgün halde ekledi. Gitgide zayıflıyorsun dedi ve oğlunun süzgün güçlü gövdesini bakışlarıyla bir kez daha kucaklayacak alçak bir sesle Tanrı yardımcın olsun dedi. Nasıl istersen öyle yaşa. Seni hiçbir şeyden alıkoyamam. Yalnız senden bir şey isterim. Ayağını tetik al. İnsanlara güvenmemeli. Onlar hep birbirinden tiksinirler. Onlar hırsla, kıskançlıkla yaşarlar. Hepsi kötülük yapmaktan zevk alır. Onları suçlamak, mahkum etmek isteyince onlar senden tiksinirler. Sana kim bağlarlar, seni bitirirler. Pavel odasının eşiğinde oturmuş bu üzücü sözleri dinliyordu. Gülümseyerek yanıt verdi. Evet, insanlar fenadır. Ne var ki ben yeryüzünde bir gerçek bulunduğunu öğrendiğim dakikadan sonra onlar benim gözüme iyi görünmeye başladı. Yine gülümseyerek sözünü sürdürdü. Bu hal bana nasıl geldi ben de bilmiyorum. Çocuklukta herkesten korkardım. Büyüyünce bir tiksinme duygusu uyandı. Kiminin alçaklığından, kiminin bilmem kimesinden tiksiniyordum. Ne var ki şimdi hiç de öyle değilim. Bana öyle geliyor ki şimdi onlara acıyorum. Anlamıyorum nasıl oldu. Yeryüzünde insanlar için bir gerçek olduğunu, yaşamın pisliklerinden bütün insanların sorumlu olmadığını anladığım günden beri onlara daha çok acıyordum. Sanki kendini dinlemek istemiyormuş gibi bir saniye sustu, sonra o düşünceli haliyle yine başladı. İşte gerçek böyle soluk alır. Kadın önüne bakarak alçak bir sesle, Tanrı kazadan saklasın, sen fena değişmişsin dedi. Çocuk uykuya dalınca annesi yavaş yavaş kalktı, yatağın yanına geldi. Ciddi ve inatçı çizgilerle dolu bu yanık ve esmer yüz şimdi bembeyaz yastığın üstünde daha iyi meydana çıkıyordu. Kadıncağız orada ellerini göğsüne kavuşturarak arkasında bir gömlek, ayakları yalın durdu. Dudakları sessiz sessiz bir şeyler mırıldanırken ruhunun heyecanı iri damlalar halinde ağır ağır gözlerinden dökülüyordu. Yaşam onlar için yeniden başladı. Şimdi hem birbirlerine daha yakın hem de birbirlerinden uzaktılar. Hafta ortasına rastlamış bir bayram günüydü. Pavel evden çıkacağı sırada annesine dedi ki, cumartesi günü eve bazı insanlar gelecek. Annesi sordu, nasıl adamlar? O başını sallayarak yanıtladı, kasabadan. Kadın ağlamaya başladı. Pavel'in canı sıkıldı. Niçin ağlıyorsun anne? O gözyaşlarını silerek alçak sesle yanıt verdi. Bilmem, öyle ağlıyorum işte. Pavel odanın içinde biraz gezindikten sonra annesinin önünde durarak sordu. Yoksa korkuyor musun? Kadın doğruyu söyledi. Evet, korkuyorum. Bu kasabadan gelecek adamlar kim bilir nasıl şeylerdir. Ona doğru eğilerek babasının yaptığı gibi öfkeli bir sesle bağırdı. İşte o zaman bu korku yüzünden değil mi ki hepimiz mahvolup gidiyoruz? Bize hükmedenler hep bu korkudan yararlanıyor. Hem de bizi bir kat daha korkutuyorlar. Şunu iyi bil anne, insanlar korktukça bataklık içinde çürüyen ağaçlar gibi ölür giderler. Sonra uzaklaşarak seslendi. Ziyan yok, ziyan yok. Cumartesi günü bizde toplanılacak. Kadın ağlıyordu. Bana darılma oğul, nasıl korkmayayım? Bütün ömrüm korku içinde geçti. Kalbimde korkudan başka bir şey yok. Pelagi 3 gün boyunca korkudan titreyerek eve yabancı adamlar geleceğini düşündükçe sanki kalbinin atışını duyuyordu. Bunların yüzlerini gözünün önüne getiremiyor, korkunç kişiler olduklarını sanıyordu. Şimdi oğlunun tuttuğu yolu gösteren onlar değil miydi? Cumartesi akşamı Pavel fabrikadan döndü, üstünü değiştirdi. Dışarı çıkarken annesinin yüzüne bakmaksızın dedi ki, gelen olursa benim hemen döneceğimi söyle, beni beklesinler. Hem rica ederim korkma, bunlar da bizim gibi sıradan insanlar. Zavallı kadın iskemlenin üzerine çöküverdi. Pavel kaşlarını çatarak sordu, istersen sokağa çık. Kadın başını sallayarak yanıt verdi, hayır, ne zararı var, niçin gideyim? İki mil yaz sonlarıydı. Bütün gün buzlu caddelerde kaygılı adımlarla yürüyen insanların ayaklarının altında karlar gıcırdıyordu. Yorgun bir karanlık pencerenin camlarını kaplamıştı. Takatsız iskemleye yığılan zavallı kadın gözlerini kapıya dikmiş bekliyordu. Öyle sanıyordu ki garip biçimde giyinmiş bir takım adamlar sokağın dört yanından karanlıkları yararak sessizce bir şeyden sakınıyorlarmış gibi eğilerek doğrularak geliyor, ara sıra durup çevreyi gözden geçiriyorlardı. Şimdi bunların biri evin önüne dek gelmiş duvara yapışmıştı. Derken bir ıslık sesi, üzgün, güzel bir melodi gecenin içinde uzadı. Dışarıda ayak sesleri işitildi. Pelagya'nın gözleri büyümüştü. Titreyerek ayağa kalktı. Kapı açıldı. İlk önce köklü bir kasket giymiş, kocaman bir kafa göründü. Sonra ileriye doğru eğilmiş uzun bir vücut yavaş yavaş sine sine içeriye girdi, doğruldu. Sağ elini kaldırırken göğsünden çıkan gürültülü bir sesle bağırır gibi "İyi akşamlar" dedi. Kadın bir şey söylemeksizin eğildi. "Pavel hala gelmedi mi?" Adam arkasındaki köprü ceketi ağır ağır çıkardı. İlk önce ayağını kaldırarak ayakkabısını kaplayan karları kasketiyle silkti. Sonra bunu öteki ayağında da yineledi. Kasketini bir köşeye attı. Uzun bacakları sıçrayarak odaya girdi. Oraya duran iskemlelerden birine yaklaşıp sağlamlık derecesini yokladı. Kafası yuvarlak, saçları kısa kesilmiş, sakalı tıraş edilmiş, uzun bıyıklarının sivri uçları düşüktü. Masmavi, iri fırnak gözleriyle odayı inceledikten sonra ayak ayak üstüne attı, iskemlenin üzerinde sallanarak sordu. "Bu ev sizin mi evinizin yoksa kira mı?" Kadın karşı yana oturmuştu, yanıt verdi. "Kira ile oturuyoruz." "Pek öyle iyi değil de." Pelagya alçak bir sesle, "Şimdi neredeyse Pavel gelir, biraz bekleyiniz" dedi. Gelen adam güvenle yanıt verdi. "Zaten bekleyeceğim." Davranışındaki serin kanlılık, sesindeki tatlılık, yüzündeki sadelik kadına güven verdi. Pelagya bu adama şimdi bir dost gibi serbestçe bakıyordu. Duru gözlerinin derinliğinde bir sevinç ışığı parlıyordu. Uzun bacaklarının üzerinde boynu eğik duran bu iri kemikli adamın halinde insan hoşuna giden sevimli bir şey görüyordu. Ayağında paçaları ayakkabının içine sokulmuş siyah bir pantolon, arkasında mavi bir ceket vardı. Onun oğlunu ne zamandan beri tanıdığını sormak istiyordu. Adam yoldan kımıldanarak, "Alnınızdaki çukur neden oldu?" okşuyucu bir sesle konuşuyor, söz söylerken gözleri gülümsüyordu. Ne var ki soru kadının canını sıkmıştı. Dudaklarını ısırarak bir süre sustuktan sonra soğuk bir nezaketle yanıt verdi. "Size ne?" O zaman konuk vücuduyla kadına dönerek, "Ne darılıyorsunuz? Size onu sorduğumun nedeni analığının alnında da böyle bir delik olduğu içindir. Onun kocası günün birinde alnına bir çizme kalıbıyla vurup delmişti. Analığım o vakit çamaşırcılık ederdi. Beni evlatlığa kabul ettiği zaman kötü talih karşısına bu adamı çıkarmıştı. Onunla evlendi. Her gün dayak yerdi. Ben ondan öyle korkardım ki gördükçe kedi gibi titrerdim." Pelagya bu açık yüreklilik karşısında gevşediğini duydu. Bu tuhaf adama karşı nezaketsizlik gösterecek olursa Pavel'in canının sıkılacağını düşünüyordu. Utanarak gülmeye çalıştı. "Darılmam" dedi. "Birden sorduğunuzda şaşırdım. Benim alnımdaki yara kocamın armağanıdır. Her neyse ruhu şad olsun. Siz Tatar değilsiniz değil mi?" Konuk bacaklarını salladı. Yüzü öyle geniş bir gülümseyişle açıldı ki kulakları ensesine çekiliyor gibi oldu. Biraz durduktan sonra "Hayır, Tatar değilim. Gerçek bir Rus gibi konuşmuyorsunuz da." Pelavi bu sesleri gülümseyerek söyledi. Adamın şakasını anlamıştı. Konuk gülümseyerek neşeli bir yüzle söze başladı. "Benim konuşmam Ruslarınkinden daha iyidir. Ben küçük Rusya dolaylarında Kaniyev halkındanım." "Çoktan beri mi burada bulunuyorsunuz?" "Bir yıldan beri kentte oturuyorum. Şimdi fabrikaya geleli bir ay oldu. Fabrikada temiz yürekli insanlara rastladım. Örneğin oğlunuz. Sonra daha başkaları. Hepsi o kadar değil." Bıyıklarını karıştırarak ekledi. "Buraya yerleşmek niyetindeyim." Bu sözleri kadının hoşuna gitmişti. Oğlu hakkındaki övgülere teşekkür etmek istiyormuş gibi sordu. "Çay içer misiniz?" Öbürü omuzlarını silkerek yanıt verdi. "Yalnız başına mı?" "Hayır, istemem. Hepsi gelsin o zaman lütfederseniz." Dışarıda ayak sesleri gelmeye başladı. Hızla kapı açıldı. Kadın ayağa kalktı. İçeriye giren genç bir kız olduğunu görünce şaşırdı. Bu kız yoksulca sade bir giysi giyinmiş, ufak vücutlu, köylü görünmüşlüydü. İlk önce mutfağa girdi. Konuğa saçları kalın bir demet halinde başını örten bu yeni konuk, "Çok geç kalmadım değil mi?" Kanepli birinci konuk bulunduğu odadan yanıt verdi. Hayır, geç kalmadınız, yalan mı geldiniz? Kuşkun mu var? İyi akşamlar bayan, siz Pavel Mihailovich'in annesi misiniz? Benim adım Natasha'dır. Pelagya sordu, babanızın adı? Vasilyevna, ya sizin? Pelagya Milovna. Öyleyse birbirimizi tanımış olduk. Pelagya yavaşça içini çekerek evet dedi. Belirsiz bir gülümseyişle genç kızı inceliyordu. Kanepli sordu, dışarıda soğuk var mı? Oldukça, hele tarlalar büsbütün soğuk, rüzgar esiyor. Sesi ince, tatlı, ağzı ufak, yuvarlak vücudu tombul ve güzeldi. Mantosunu çıkardıktan sonra soğuktan kızarmış ufak elleriyle pembe yanaklarını güçlükle ovuşturarak odanın içinde hızlı hızlı gezinmeye başladı. Ayakkabılarının ökçesi odanın döşemesini vurdukça sert bir ses çıkarıyordu. Pelagi kendi kendine düşündü. Zavallının lastikleri de yok. Genç kız sözcükleri uzatarak söyledi. Evet, çok üşüdüm, neredeyse dönüyordum. Pelagi hemen atıldı. Durun size semaveri yakayım. Hemen dışarıya çıktı. İçinde bu genç kızı sanki eskiden tanıyormuş, bir anne sevgisiyle seviyormuş gibi bir duygu vardı. Onu görmekten hoşlanıyor, konuğunun sık sık kapanıp açılan mavi gözlerini düşünerek hoşnut gülümsüyordu. İki konuğun konuşmalarına kulak verdi. Genç kız soruyordu. Niçin üzgün duruyorsun Andre? Kanepli alçak bir sesle yanıt verdi. Bilmem ki, şu dul kadının ne güzel gözleri var. Kendi kendime belki annemin de gözleri böyleydi diye düşünüyorum. Çok defa annemi düşünüyorum. Her zaman sanırım ki o hala yaşıyor. Öldüğünü söylüyorsun ya. Hayır, ölen annemdir. Ben asıl annemden söz ediyorum. Şimdi gözümün önüne getiriyorum. Kiev'de bir sokak başında dilencilik ediyor. Sonra bir meyhanede durmadan içiyor. Neden? Öyle işte. Sonra sarhoş olunca polisler tutuyor, yüzüne tokatlar indiriyor. Pelagi içini çekerek kendi kendine zavallı adam dedi. Biraz sonra küçük Rusya'nın uyumlu sesi yine adamın içini çınlattı. Siz daha gençsiniz. Çok deneyim geçirmediniz. Herkesin bir annesi var. Bununla birlikte insanlar yine de kötüdür. Çocuk doğurmak elbette güç bir şeydir. Ne var ki insanlara iyilik öğretmek daha da güç bir şeydir. Ötede Pelagi içini çekti. Bu küçük Rusyalıyı yanıtlayabilmek, ona kendisinin de oğlu Pavel'e iyiliği öğretebilirse ne kadar sevineceğini, ne yazık ki hiçbir şey bilmediğini söylemek istiyordu. Derken kapı yavaş yavaş açıldı, yeni bir konuk geldi. Bu gelen eski hırsızlardan Danilo'nun oğlu Vesovchikov'tu. Bu adam her zaman kendini insanlardan ayrı sanır, herkes onun bir haliyle öğrenirdi. Pelagi şaşkınlık içinde ne istiyorsun diye sordu. O ufak kül rengi gözleriyle kadına baktı. Geniş avucu ve iri kemikli yanaklarındaki suları silerek Pelagi'nin sorusuna yanıt vermeksizin uyumlu bir sesle Pavel evde mi? Hayır. Vesovkoviç odanın içinde şöyle bir göz gezdirdikten sonra içeri girdi. İyi akşamlar arkadaşlar dedi. Pelagi kendi kendine söylendi. Aman tanrım, bu da mı onlardan? Olacak iş mi? Natasha yeni gelen adama sevimli, dostça bir davranışla elini uzatınca zavallı kadının şaşkınlığı büsbütün artmıştı. Bundan sonra iki delikanlı, sanki çocuk denecek yaşta küçük iki erkek daha geldi. Pelagi bunların birini tanıyordu. Bu fabrikanın eski işçilerinden Fedor Sizov'un yeğeniydi. Yüzünün çizgileri pek keskin, alnı pek yüksek, saçları kıvırcıktı. Tersine ötekinin saçları düzdü. Ötekini tanımıyorsa da halinde korkulacak bir şey yoktu. Belli ki sade bir adamdı. En sonra Pavel de yanında iki arkadaşıyla çıka geldi. Kadın da yeni gelenleri tanıdı. Fabrikanın işçilerindendiler. Oğlu tatlı bir sesle sordu. Çay hazırladın değil mi? Teşekkür ederim. Pelagi nedenini anlayamadığı bir şükran duygusunun nasıl anlatılacağını bilmeyerek sordu. Vodka içer misiniz? Pavel paltosunu çıkarırken annesinin yüzüne bakarak gülümseyen bir sesle hayır istemez dedi. Sonra bir gün aklına oğlunun kendisiyle öğrenmek için bu toplantının tehlikesini yalandan büyütmüş olduğu geldi. Bunlar mı tehlikeli dediğin adamlar? Pavel arkadaşlarının bulunduğu odaya geçerken yanıtını fırlattı. Evet bunlar. Annesi onu okşayıcı bir bakışla izleyerek ya dedi, içinden sözünü şöyle tamamladı. Hala çocuk. Semaverdeki su kaynamaya başlayınca Pelagi odaya girdi. Konuklar masanın çevresinde oturmuşlar. Natasha elinde bir kitap köşede lambanın altına çekilmişti. Natasha anlatıyordu. İnsanların niçin böyle kötü yaşadıklarını anlamak için onların yaşama nasıl başladıklarını anlamak gerek. Pelagi çay hazırlayarak mırıldandı. Bakınız çocuklar, bakınız. Hepsi sustu. Pavel kaşlarını çatarak sordu. Ne dediniz anne? Bütün bakışların kendisine dönmüş olduğunu görünce binbir güçlükle düşüncesini açıklamaya başladı. Ben kendi kendime konuşuyordum. Bakınız diyordum. Natasha gülmeye başladı. Pavel de gülüyordu. Küçük Rusya dedi ki, çaya teşekkür ederiz ana. Daha içmeden teşekkür ediyorsunuz. Sonra oğluna bakarak sordu. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Yanıtı Natasha verdi. Siz mi? Nasıl olabilir? Siz evin kadınısınız. Hiç konumunuzu rahatsız eder misiniz? Sonra çocukla yakın bir sesle bağırdı. Anneciğim bana da çay verir misiniz? Soğuktan titriyorum. Hele ayaklarım dondu. Pelay aceleyle peki kızım şimdi hemen vereyim dedi. Natasha çayını içtikten sonra bir kez içini çekti. Başörtüsünü omzuna atarak sarı kaplı kocaman resimli kitabı açtı. Pelagya bardaklara çay dolduruyor, gürültü etmemek için bunları çarpmamaya çalışarak böyle şeylere alışkın olmayan zavallı kafasının bütün dikkatiyle okuduğu şeyi dinliyordu. Kızın büyülü sesi semaverde kaynayan suyun ezgisine karışıyor, mağaralarda yaşayan vahşilerin hayvanları taşla vura vura öldürdüklerini anlatan bu sade, açık öykü parlak bir şerit gibi odanın içine dalgalanarak uzanıyordu. Bu hal batılmamış gibiydi. Ama birkaç kez Pelagya oğluna bakmıştı. Bu bakışlarda sanki bu vahşiler öyküsünün neden yasak olduğunu anlamak isteyen bir hal vardı. Ancak çok geçmeden öyküyü dinlemekten vazgeçerek konuklarını incelemeye başladı. Pavel Natasha'nın yanına oturmuştu. Oradakilerin en güzeli buydu. Genç kız başını kitaba eğmiş, ara sıra üzerine düşen ince kıvırcık saçlarını kaldırıyor, kimi zaman başını sallıyor, okşayıcı bir bakışla dinleyenlere bakarak alçak sesle kimi düşüncelerini söylüyordu. Küçük Rusyalı geniş göğsünü masanın bir köşesine dayamıştı. Parmaklarıyla bıyıklarını çekiştirerek gözlerinin eğri bakışları ile kıllarının ucunu görmeye çalışıyordu. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.